Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçmişe gideceğiz ve takvim yapraklarımız bize Mart ayı için önemli bir notu işaret ediyor. Bugün hem halifeliğin kaldırılması hem de hanedanın sürgün edilişinin yıl dönümü.
Evet. İslam tarihinin en eski müesseselerinden bir tanesi halifelik. Bu cihetle ehemmiyeti olan bir şey. Osmanlı Hanedanı ise adeta Türklükle, Müslümanlıkla, Türk tarihiyle, Anadolu'yla aynileşmiş, şimdiki tabirle özdeşleşmiş bir aile. Hatta ben diyorum ki Türkiye'de Türk ırkından geldiği kati olan bir tane aile var. O da Osmanoğulları. Onun dışındakilerin hepsi başka bir ırktan Türkleşmiş olabilir, olmayabilir. Ama kati hiç kimse soyunu
geçmişe
kadar, yani Oğuzhan'a kadar uzatamaz. Osmanlılar için bu mümkün. Bu aile Türk milliyetçisi olduğu iddia edilen bir ülkeden sürgün edilmiştir. Ve halkının %99'u o zaman için Müslüman olan bir ülkeden halifelik kaldırılmıştır. Bu tarih için enteresandır ve mühim bir kırılma noktasıdır.
Halifelik müessesesini biraz anlatalım. Nedir, ne iş yapar, neden önemlidir ve kaldırılması nasıl bir boşluk oluşturmuştur?
Hazreti Muhammed bir peygamber olduğu gibi aynı zamanda bir devlet reisiydi. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman burada bir devlet kuruldu. Bu devlet, antır parantez söylüyorum, bir işgal neticesinde kurulmadı. Yani Hazreti Muhammed adamlarıyla beraber yürüyün, Mekke'de bize ekmek yok, Medine bizim olsun, böyle bir şey yok. Medineliler Hazreti Muhammed'i davet ettiler ve Medinelilerle Hazreti Muhammed bir anlaşma yaptı. Medineliler, o zaman Medine'de Müslümanlar, Müslüman Araplar, Müşrik Araplar, Yahudiler, az miktarda Hristiyan ve az miktarda Sabi diye bir din vardır. Onlar yaşıyordu. Hazreti Muhammed'le bir anlaşma yaptılar. Dediler ki biz seni Medine'nin devlet reisi olarak tanıyoruz.
Ya dinleri ne olursa olsun.
Evet, hepsi anlaşma yaptılar. Bunun karşılığında sen de bizim haklarımıza saygı göstereceksin. İşte bizi koruyacaksın. Aramızda bir hukuki ihtilaf olduğu zaman.
Kendilerinin önermiş olmaları.
Evet, enteresan. Evet. Enteresan. Çünkü o zaman Medine kargaşa içindeydi. Uzun zamandır iç savaşlarla yıpranmıştı. Medineliler bunu bir formül olarak gördüler. Yani siyasi sebeplerle bunu kabul ettiler. Müslümanlar tabii ki Müslümanlık icabı. Ama Müslüman olmayanlar da bizim için bu fırsat. Yani içimizden birini başımıza geçirmemiz mümkün değil. Yahudi olsa diğerleri istemez. Evs kabilesinden olsa Hazreç istemez. Ama dışarıdan birisi, hem de bir peygamber geldi. Bizim devlet başkanımız olsun. Bu bizim için en idealidir dediler. Yahudiler Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanıyorlardı. Fakat kendilerine peygamber geldiğine inanmıyorlardı.
Yani bir başka
Araplara
dini,
peygamberdi. Evet. Araplara peygamberdi. Bizim Musa'mız var diyorlardı.
İnsanlığa geldiğini
evet, inanmıyorlardı. Böylece Hazreti Muhammed Medine-i Münevvere'de 10 sene devlet reisliği yaptı. Burası çok dikkate verilmez. Umumiyetle Hazreti Peygamber'in tebliğ faaliyeti üzerinde durulur. Yani geldi işte Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara öğretti ve gitti. Hayır öyle değil. Hazreti Muhammed bir devlet reisi olmuş. Elçiler göndermiş, elçiler kabul etmiş, savaş yapmış, memleketini müdafaa etmiş, vergi toplamış. Bu vergiyi dağıtılacak yerlere, yani fakirlere dağıtmış. En mühimi insanlar arasındaki hukuki ihtilafları çözmüş.
Aslında bir yönetim modeli de evet, işletmiş.
Evet, bu işte Hazreti Muhammed'in vefatından sonra onun arkadaşları bu modeli devam ettirdiler. Bunun adına halifelik dediler. Halife, haleften gelir, yani yerine geçen demektir. Binaenaleyh bir İslami esaslara göre idare edilen bir devletin reisi halifedir.
Ama biz bir devletin reisi olarak bahsetmiyoruz halifelikten.
Evet, ama zaman içinde halifelik universal bir mana kazandı. Şöyle ki İslam toprakları genişledi. Emeviler zamanında Atlas Okyanusu'ndan Çin işlerine kadar uzandı. Dolayısıyla halife, Şam'da oturan halife aynı zamanda binlerce kilometre kare bir toprakta milyonlarca insanın devlet reisi oldu. Fakat zamanla Abbasiler zamanında bu kadar geniş toprakları hükmetmek imkanı ortadan kalktı. Her bir vali müstakil bir devlet reisi oldu. Sultan adıyla, emir adıyla, melik adıyla. Babadan oğula onlar hatta valilikler geçmeye başladı. Fakat hepsi Bağdat'taki Abbasi halifesine saygı gösterdiler. Sanki ona bağlıymış gibi kendilerini kabul ettiler. Halbuki müstakil bir devlet olmuşlardı artık. Yani takmıyoruz seni, sen de kimsin diyebilecek.
Ya da biz de senin kadar biliyoruz İslamiyet'i. Biz bir kitap var, yazılmış evet, eserler
şey var.
Ne lazım? Hukuk var.
Biz de buranın halifesiyiz diyebilirlerdi. Demediler. Diyenler oldu ama ben umumu anlatıyorum. Burada ancak o şekilde konuşabiliriz. Yani İspanya'daki de Emeviler mesela, Endülüsler, biz Bağdat'taki Abbas halifesini tanımıyoruz. Halife biziz dediler çünkü biz Emevilerin devamıyız.
Ama bir yandan da halife olduklarını da iddia ediyorlar. Tabii, yani müesseseden vazgeçmiyorlar.
Halife zaten Endülüs'teki. Hatta daha sonra Mısır'ı Şiiler ele geçirdi Fatımiler. Biz dediler Sünni Abbasileri tanımıyoruz. Halife biziz dediler. Böylece 3 tane halife ortaya çıktı. Kurtuba'da bir halife var, Emevi halifesi. Kahire'de bir halife var, Fatıma halifesi. Bağdat'ta bir halife var, Abbas halifesi. Ama İslam topraklarının büyük ekseriyeti ve Türklerin yaşadığı mıntıkalar Abbasi halifesini halife kabul ediyor. 1258 yılında Moğollar Bağdat'ı işgal ettiler. Abbasi devletini yıktılar. Fakat Mısır'daki Memlük hükümdarı Baybars, ki kendisi bir Türktür, şeyi ihya etti, halifeliği. Abbasi ailesinden bir genci halife yaptı. Fakat bu halife sembolik bir halifeydi. Bütün güç Memlük sultanının elindeydi. Bu halife merasimlere katılan ve bir sultan ölüp yerine yeni bir sultan geçtiği zaman onu usulen tayin eden kişiydi. Ne zamana kadar? Sultan 1. Selim Mısır'ı fethedene kadar. Yani halifelik 250 sene kadar sembolik bir pozisyonda varlığını devam etti. Sultan Selim Mısır'ı fethedince ve buna bağlı olarak Hicaz'da Osmanlı hakimiyetine girince Hicaz fethedilmedi. Hicaz eskiden beri Hazreti Muhammed'in soyundan gelen şerifler tarafından otonom bir şekilde idare edilmiştir. Emeviler zamanında böyle, Abbasiler zamanında böyle, Memlükler, Eyyubiler zamanında böyle ve Osmanlılar zamanında da böyle. O zamanki Mekke emiri, Mekke şerifi, şimdi Ürdün hükümdarının büyük büyük büyük dedesi Ebu Nümey, Ebu'l-Berekat en-Nümey, mukaddes emanetler denilen Hazreti Peygamber'den kalma eşyaları Sultan Selim'e tevdi etti ve onu halife olarak tanıdığını ifşa etti. Böylece Hicaz Osmanlı hakimiyetine girdi ve Sultan 1. Selim halife oldu. Bundan sonra halifelik Osmanlılara geçti. Ve Sultan 1. Selim'den itibaren bütün Osmanlı padişahları hem Osmanlı Sultanı padişahı hem Müslümanların halifesi olarak anıldı. Şimdi diyebilirsiniz ki Kazan'da, Kırım'da, Kazan'da, Kasım'da, Asırhan'da Müslümanlar yaşıyor. Yani Rusya'nın hakimiyeti Müslümanlar yaşıyor. Özbek Hanlığı var, Kaşgar Hanlığı var, Hokant Hanlığı var, Hıva Hanlığı var, Türkistan'da böyle hanlıklar var. İran var, Hindistan'da Gürganiye Devleti var, Endonezya'da, Malezya'da Aceh Sultanlığı var. Bunlar Osmanlı hakimiyetinde değiller. Afrika'nın pek çok yerinde Müslümanlar var. Fas Osmanlı hakimiyetinde değil. Onlar da Osmanlı padişahını halife olarak tanıdılar, diplomatik olarak. Yani devlet reisi
zaten
olarak değil.
Zaten halifelik kurumu öyle bir kurum.
Evet, yani halifenin iki başı var.
Topraklarınıza dahil olmasa da.
Evet, halifeliğin iki başı var. Halifelik dar manada devlet reisi demektir. Yani hangi devletin reisiyseniz aslında oranın halifesisiniz. Yani Fas Sultanı da oranın halifesidir. Brunei Sultanı da oranın halifesidir. Ama halifeliğin bir de geniş manası var. Dünyadaki bütün Müslümanların manevi lideri. Evet, İslamiyet'te Hristiyanlık gibi bir ruhban sınıfı yok. Yani hiyerarşik bir ruhban. En aşağıda papaz. Papazın üzerinde diakos. Onun üzerinde evek. Sonra arşevek. Sonra psikopos. Kardinal, papa. Böyle bir şey İslamiyet'te yok. Yani ruhban sınıfının ayrı imtiyazları var. Ruhban sınıfı kendi arasında hiyerarşiye tabi. Ayrı kaidelere tabi. Ayrı. Böyle bir şey İslamiyet'te yok. Din adamları var. Her dinde olduğu gibi. Ama bu din adamları herkes olabilir. Herkes din adamı olabilir. Hatta herkes namaz kıldırabilir. Herkes nikah kıyabilir. Bilenler. Yahudilikte de böyle, Hristiyanlıkta böyle değil. İslamiyet'te ruhban sınıfı yok. Binaenaleyh halife bir teokratik lider değil. Yani bir papa gibi veya vaktiyle Tibet'in hükümdarı vardı, Dalai Lama gibi. Yani bir din adamı, ruhban sınıfı değil. Ama Müslümanların manevi lideri. Ve tarihi hadiselerde şunu gösteriyor ki, gerek Osmanlı hakimiyetinde bulunan Müslümanlar, gerek Osmanlı hakimiyeti dışında yaşayan Müslümanlar her zaman İstanbul'da bulunan Osmanlı halifesine saygı duymuşlar. Ondan bir şeyler ummuşlar ve beklemişler. Portekizliler Yemen'e, Aden'e tecavüz ettiği zaman Osmanlılar onları oradan çıkarttılar. Portekizliler Hindistan'a ve Endonezya'ya müdahale ettikleri zaman Osmanlılardan yardım istedi Aceh Sultanı. Ve Osmanlı oraya 4 tane donanma gönderdi. Ve onları Portekizlilerden kurtardı. Ama Osmanlı zaafa düşünce Portekizliler yine oraya çöreklendiler. Sonra Hollandalılar. Kaşgar hükümdarı Yakup Han Rusya ve Çin arasında kaldığı zaman Sultan Abdülaziz'den imdad istedi. Sultan Abdülaziz ona yardım etti.
Ki bu Osmanlı
en zor zamanı.
Evet. Çok da böyle yanlış.
Şamil Ruslarla mücadele ederken Osmanlı padişahına göz kırptı. Osmanlı padişahı dedi ben Rusya'ya savaş açamam senin için ama el altından para ve subay gönderdi. Top arabaları gönderdi. 1774 senesinde ilk defa Müslümanlarla meskun bir toprak kaybedildi, Kırım. Ve bu Müslümanların vicdanında çok büyük bir yara açtı. Yani şok oldu insanlar. O zamana kadar Macaristan gibi, Erdel gibi halkı Müslüman olmayan yerler kaybediliyordu. Bu o kadar belki
ne gurura... kadar Kırım'ın nüfusunun ne kadar Müslüman?
Kırım'ın nüfusunun tamamı Müslümandı. Tamam. Kırım Osmanlılardan önce Müslümanların yaşadığı bir yer. Yani Osmanlı Devleti kurulmadan önce bile orada Müslümanlar yaşıyordu. Ve Kırım Hanlığı biliyorsunuz Osmanlı'ya kendi ihtiyarıyla katıldı. Orası fethedilmedi, işgal edilmedi.
Ve vekaleti elinde tutan bir yer.
Aynen bırakıldı. Yani Kırım Hanı bütün salahiyetleriyle bırakıldı. Yani Kırım yarı müstakil bir devletti. Bu Osmanlı gururuna çok dokundu. Fakat Osmanlılar çok zeki insanlar. En kötü zamanda bile bir memleketin iyiliği için bir fırsat hasıl edebiliyorlar. 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanmıştır. Muazzam Rus bozgununa rağmen aslında çok elverişli bir anlaşmadır. Osmanlı diplomatlarının zekası sayesinde. Hatta diyorlar ki mağlubun anlaşması mı galibin anlaşması mı belli değil.
Kim galip kim mağlup.
Evet bazı topraklar kaybediliyor ama beklenenin çok azında bir zararı var. Orada en bir madde var en mühimi. Kırım'ın istiklalini kabul ediyor Osmanlı Devleti. İlk önce istiklal oldu. Biliyorsun Rusların oyunu budur. Önce orayı destekler sizler böyle boyunduruk altında yaşayacak insanlar değilsiniz. Biz sizi destekleyelim.
Ama bu arada kendisi kaç milleti?
Tabii ki. Evet. Zaten onu da görürler insanlar. Yani göre göre insanlar ona avlanırlar. Yani balıklar oltayı göre göre gelir. Siz istiklal olun biz sizi destekleyelim derler. Ve desteklerler. Sonra başa kendi adamlarını geçirirler. Eğer o kendi adamları halktan reaksiyon görürse veya halk hayır biz seni istemiyoruz. Sen burayı Rusya'nın peki sömürgesi yaptın hayır derlerse hemen Rusya'dan yardım ister onlara karşı. Rusya meşru devletin, meşru hükümetin arzusuyla oraya daveti asker gönderir ve muhalifleri sindirir. Orayı kendi peki haline getirir. Bütün Doğu Avrupa'yı böyle yaptı. Afganistan'ı böyle yapmak istedi, beceremedi. Yani bu Azerbaycan'ı böyle yaptı. Ermenistan'ı hepsini bu şekilde Rusya yuttu. Tarih boyunca. Kırım da böyle yaptı. Size yakışır mı dedi Osmanlı'nın hakimiyeti olmanız. Siz Cengiz Han soyundan geliyorsunuz. Osmanlılardan daha soylusunuz. Kırım gençlerinin gururlarını okşadı. Ondan sonra o Kırım gençleri istiklal istediler. Müstakil oldular. 20 sene geçmeden Rusya orayı ilhak etti. Kendi topraklarına kattı.
Ne yaptı sonra o gençler? Yaşlanmışlar.
O gençler yaşlanmadılar. O gençleri sürgün etti. Çünkü o gençler şok oldular. Bu sefer Ruslara kafa tutmaya kalkıştılar. Fakat Rusya onları sınır dışı etti. Nereye sığındılar? Osmanlı Devleti'ne.
İşte.
Osmanlı Devleti'ne sınır. Neyse. Kırım'ın kaybı büyük bir vicdanlarda yara meydana getirince Osmanlı diplomatları şöyle bir hüküm koydular Kaynarca Muahidesi'ne. Sonraki muahidelerle de bu tasdik edildi. Osmanlı padişahı Osmanlı ülkesindeki Müslümanların devlet reisidir. Ama Osmanlı sınırları dışındaki Müslümanların da ruhani lideridir. Halbuki herkes bilir ki Müslümanlıkta papalık gibi bir şey yok. Papa Arjantin'deki papazı bile tayin eder. Arjantin'deki papaz Arjantin Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil. Vatikan'da oturan papaya bağlıdır. Ve Arjantin'de bunu problem yapmaz. Çünkü din böyle icap ettiriyor. Osmanlı padişahı da dediler sınırların dışındaki Müslümanların ruhani lideri. Dolayısıyla Kırım Osmanlı topraklarından çıksa bile buradaki Müslümanlar halifeye bağlı. Bunu Ruslara kabul ettirdiler. Bunun neticesi olarak Kırım'da vakıflar en mühimi. Camiler, mektepler, medreseler hepsi İstanbul'a bağlı kalmaya devam etti. İmamlar, kadılar, müftüler, öğretmenler hep İstanbul'dan tayin ediliyor.
Bu da bir güç o
bir
bölge
bağ,
için.
Tabii orayla bir bağ kuruyorsunuz en azından. Yarını ne getireceği belli olmaz. Düşünebiliyor musunuz? Sultan Abdülhamit her sene Rus çarı Livadiye'ye gelir Kırım'dan. Yazlık evi var. Kendi sarayı var. Oraya gelince padişah bir heyet göndererek çara hoş geldiniz der.
Benim toprağıma.
Kırım değil. Müslümanlarının manevi lideri sıfatıydı. Ya sen kimsin? Sen ta İstanbul'dan buraya nasıl heyet gönderirsin? Buraya benim toprağım. Benim yazlık evime geldim ben. Her sene. Ve bu Ruslarla da bir dostluğa sebebiyet veriyor. İşte nişanlar veriliyor, takılıyor. Bu
Sultan İletişim Abdül... sonuçta.
İletişim yani. Bunu biliyor. Sultan Abdülhamit de bunun ne olduğunu biliyor. Çar da bunun ne olduğunu biliyor. Halifelik nüfuzunu höt, çekilin oradan geliyorum da olmuyor. Gücünüz yetmezse böyle diplomatik olarak yürütüyorsunuz. Şimdi bunun neticesi ne oldu? Romanya, arkasından Sırbistan, arkasından Karadağ, arkasından Bulgaristan, arkasından Yunanistan, arkasından Kıbrıs birer ikişer Osmanlı topraklarından çıktı. Çıkınca Osmanlı hükümeti dedi ki aynı Kırım'daki gibi burada yaşayan Müslümanların manevi lideri halifedir. Mektepler, vakıflar, camiler İstanbul'a bağlı. Bunu Bulgaristan kabul etti, Romanya kabul etti. Hala Yunanistan'da müftüler var işte. Ta Osmanlı'dan kalma gelenek.
Bölgenin genelinde zaman zaman çıkan tartışmaların en önemli sebebi de bu.
Şimdi halifelik nüfuzunu böyle kullandılar 1774'ten sonra. Bütün dünyada bir yerde bir sıkıntı varsa Müslümanlarla alakalı. Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülaziz, biz Müslümanların halifesiyiz. Lütfen İngiltere, bak burada Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Fransa yapma deyip.
Zaten sorun da buradan kaynaklandı herhalde. İşte, bunu söylemesinden.
İşte zaten oraya getireceğim. İngilizler ve Fransızlar bilhassa ve Ruslar 19. asırda dünyada muazzam sömürge imparatorlukları kurdular. Yani bu üç tanesi dillere destandır. İngiliz, Fransız ve Rus sömürge imparatorlukları. Burada yaşayan insanların büyük ekseriyeti Müslüman. Düşünün Afrika'nın doğusu İngilizlerin elinde, batısı Fransızların elinde. Halkın üçte biri Müslüman olsa, düşünün kalabalık bir nüfus İngiliz ve Fransızların elinde. Cezayir, Tunus, Fas,
Kuzey Afrika Güneyi, zaten.
Evet, Fransızların elinde. Libya, İtalyanların elinde. Mısır ve aşağısı, aşağı kadar Kenya, Uganda hep orada Müslümanlar var. İngilizlerin elinde. Gelelim Hindistan'a. Hindistan nüfusun üçte biri Müslüman. Bu Hindistan deyince bugünkü Pakistan, Bangladeş, Nepal, Bhutan, Myanmar.
O
hepsi.
Himalayaların hepsi altından aşağı doğru.
Hint kıtası. Hı-hı. Burada yaşayan halkın üçte biri Müslüman. Ve burası Müslümanların idaresindeydi daha önce. Gelelim Malezya'ya. Malezya'nın yarısı Müslüman. İngiliz hakimiyetinde.
Hala da pek çok insan Malezya ve Müslümanlık deyince yan yana getiremiyor,
getiremiyor
değil mi?
Yarısı Müslümandır ve sultanlık var orada. Müslümanlar idare ediyor orayı. Şimdi böyle olunca Rusya'nın nüfusunun sömürgelerinin üçte biri neredeyse Müslüman. İşte bugünkü Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan hep Rusların hakimiyetinde. Tataristan. İstanbul'da da halife var. Bütün Müslümanlar halifenin gözüne bakıyorlar. Düşünebilir misin? Hacca gitmeden önce İstanbul'a uğruyorlar. Cuma selamında padişahı görüyorlar. Halifeyi, halifenin duasını alıp sonra hacca gidiyorlar. Direkt hacca gitmiyorlar. Adam Kaşgar'dan kalkıyor. Kaşgar Çin'de bugün. İstanbul'a geliyor. Padişahla görüşüyor. Padişahlar hediyeler veriyor.
Düşünsenize. Evet.
Hatta bazen uzattı. Gemi tahsis ediyor falan onlara. Yani tabii bu aynı zamanda bir taktik. Tabii ki şefkatin eseri ama taktik. Güney Afrika'ya mesela muallim gönderiyor. Meşhur şeyin Sultan Abdülaziz zamanında gönderildi. Orada evleniyor yerli bir kadınla. Orada çocukları hala yaşıyorlar. Cape Town'da Müslümanlığı yayıyor. Çin'e nasihat heyeti gönderiyor. Habeşistan'daki Müslümanlar sıkıntı çekince hemen Habeşistan Kralı'na hediye gönderiyor.
Bu
İran'da
İçişleri'ne müdahale o devlet
müdahale
için
baktığınız zaman. Müdahale o zaman diplomasi zaman usulüyle yapılıyor.
Tabii elbette ama dışarıdan baktığınızda bir İngiliz için, bir Fransız için,
tabii
bir
sıkıntı.
Rus için
İçişeri'ne müdahale. Ama sen orayı işgal etmişsin. Yani senin bunu söyleyecek hakkı yok. Sen o müstakil bir Hindistan İmparatorluğunu yıkmışsın, yerini işgal etmişsin. Dışarıdan müdahale etmeyeceksiniz bana işgal. Tabii ki bunlar rahatsız oldular. Fevkalade rahatsız oldular. İngiltere 1877 yılına kadar Osmanlı'nın dostuyken Rusya'ya karşı. Tabii bunu dostluk böyle biliyorsunuz. Milletler arası münasebetlerde dostluk menfaat üzerine kuruludur. Rusya ile anlaşınca Osmanlı Devleti'ne hasım bir siyaset takip etmeye başladı. Bu da Osmanlı'nın sonunu getirdi. Osmanlı Devleti sömürgecilik için bir tehlikedir. Hem doğru İslamiyet'i temsil ediyor, bozuk İslamiyet yani heretik akımları, sapkın akımları yayarsak Müslümanların birliği bozulur. Halifelik buna müsaade etmiyor. Hem de bütün dünyadaki Müslümanlar halifenin gözünün içine bakıyorlar. Hele Hindistan'dakiler. Hilafet komitesi var orada. Entelektüel insanlar, fakir insanlar değil, zengin ve okumuş insanlar. Rusya'da da böyle. Ne yapmak lazım? Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak lazım. Bir devleti ortadan kaldırmak kolay değil.
Yani bunu İngilizler söylüyor.
İngilizler söylüyor. Fransızlar ve Ruslar da aynı düşünüyorlar. Ortadan kaldırmak kolay değil. Kaldırdığın zaman halkıyla uğraşacaksınız. Kavga edeceksiniz. Savaş. O zaman bir plan tatbik edelim. Önce bu memlekete biz batıcılık cereyanını sokalım. Onları bir aşağılık kompleksine düşürelim. Evet. Müslümanlar geri kalmışlar ama fende geri kalmışlar. Fende de geri kalmamışlar. Fenli tatbik etmekte geri kalmışlar. Çünkü paraları yok. Hı hı. Arkasından Avrupa'ya hayran olsunlar. Aşağılık kompleksi insanı her türlü kötülüğü yaptırabiliyor. Dünyanın en kötü hastalığı aşağılık kompleksidir. Arkasından ırkçılığı yayalım içinde. Önce Bulgarlar, Sırplar, Romenler. Arkasından Araplar, Ermeniler. Arkasından Türkler arasında bir kere imparatorluğun mütecanis yapısını bozalım. Arkasından İslamcılığı sokalım. Yani buradaki İslamcılıktan kasıt Müslümanlık değil, yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Yani İslamiyet'in farklı yorumlarını, yani
onu da kendi içinde
üretilmiş bölelim. Müslümanlar böylece Osmanlı Devleti bize mukavemet edemesin. Sonra nihai darbeyi vururuz. Yani boksör hafifçe vuruyor.
Yoruyor.
Son darbeyi vuruyor. Aynı onun gibi.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Halifeliğin kaldırılmasını konuşuyoruz bir taraftan. Bir taraftan da tabii bu yavaş yavaş kaldırılması sonrasında hanedanın sürgün edilmesine de dönecek. Bir kere tabii bulunduğumuz coğrafya çok zor bir coğrafya. Bu coğrafyada bizim biraz yol göstericiye, biraz bildiklerimizi onaylayacak insanlara her zaman ihtiyacımız var. Biraz önce söylediğiniz şey, İngiltere'nin taktiği İslamiyet'i de dini de bölmek. Evet. Şimdi onun içinde de bölündüğünüzde size yol gösterecek kimse kalmıyor.
Kalmıyor. Tabii. Mesela Vehhabiliği destekliyor. Kadıyaniliği Hindistan'da destekliyor. Aykırı akımları her zaman destekliyor. Yani İslamiyet'in içinde. Ya başka dinlerde de bunu yapıyor. Sadece İslamiyet için değil. Yani tehlike gördüğünüz İslam'da yapıyor. Tabii. Yani Protestanları mesela, Katolikleri Protestan yapmaya uğraşıyor. Misyonerler gönderiyor. Ermenileri Protestan yapmak istiyor. Süryanileri Protestan yapmak istiyor. Yani o, kendi adamı olsun istiyor orada. Kendi kontrolünde azınlıklar. Sonra onların ismini kullanarak tehdit edecek. Çok fazla muvaffak olamamış ama olmuş. Mesela Fransızlar da yapmış bunu. Yani Hristiyanlık içinde misyonerlik. Yani Ortodokslardan Katolik'e çevirmek istiyor. Yani Gregorian'dan Katolik'e çevirmek istiyor. Fransız misyonerleri bunu çok
onlar
yaptılar.
Onlar da Katolik yapmaya çalışıyor. Diğeri Protestan yapmaya çalışıyor.
Yani bu sonra Amerikalılar aldı bunu. İngiltere'nin tabii böyle davranmasını tabii karşılamak lazım. Yani kendini koruyor, gücünü devam ettirmek istiyor. Önündeki tehdit Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti ne kadar talihsiz ki idealleri sebebiyle çok düşman ediniyor. Çok düşman ediniyor. Coğrafya dediğiniz gibi çok hassas. İngiltere'nin ilk siyaseti şöyle oldu. Osmanlılar Kureyş kabilesinden değil. Halbuki halifeler Kureyş kabilesinden olmalı. O zaman ey Araplar, siz aptal mısınız? Niye Osmanlı halifesinin halifeliğini tanıyorsunuz? Siz kendinizden bir halife seçin ve meşhur Cemalettin Efgani, işte bu fikri, buna İslamcılık deniyor. Bu fikrin doğuşu modernizm veya İslamcılık diye bilinir. İşte ilk ortaya çıkışı budur. Cemalettin Efgani, İngiltere anlaşarak, bunlar delilleri, kaynakları var, ortaya çıktılar.
Anlaşmanın delilleri.
Anlaşma tabii görüştüğü, gittiği, İngiltere'ye gidişi, görüşü, bununla alakalı yazıları var, hatıraları var. Ben gittim, görüştüm, İngiltere bizi destekliyor. Kureyşli bir Arap bir halife istiyoruz falan diye bir yazıları var adamın. Sonra onun Muhammed Abdu ve Reşit Rıza bunu bütün Arap dünyasına propaganda ettiler. Ey Araplar, Türklerden çektiğiniz yetmedi mi? Tabii psikolojik olarak da Araplar Türk hakimiyetinde vali Türk şudur budur. Bu tabii onları belki psikolojik olarak menfi tesiri bunu kullandılar. Ve bu muazzam propaganda yaptılar. Fakat yine Arap uleması tabii ki yani aklı başında adam her yerde aklı başında da dedi ki size ne oluyor dedi ya. Halifelik için Kureyş'ten olmak lazım değil. O ilk dört halife içindi. Osmanlılar gibi halifeliği
ondan
hakkıyla.
Ondan sonra da bir sürü.
Oldu. Sonra Osmanlılar kadar halifeliği hakkıyla muhafaza eden insanlar olmadı dediler. Ve bu devirde ben onlarca kitap gördüm. Araplar arasında yazılmış Arapça Osmanlı halifeliğinin meşruluğunu müdafaa eden. Hatta işlerinde bazıları diyor ki Osmanlı padişahları Kureyş'tendir diyor. Soyları Hazreti Peygamber'e dayanır. Çelebi Sultan Mehmet'in annesi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu olduğu için Mevlana da Hazreti Ebu Bekir soyundan ve aynı zamanda Hazreti Ömer ve Hazreti Hüseyin'in soyundan olduğu için Osmanlı padişahları zaten Çelebi Sultan Mehmet'ten itibaren Hazreti Muhammed'in soyundan geliyorlar. Ama o zaman öyle bir şey olmadığı için bunu kullanmamışlar. Bununla övünmemişler yani Osmanlılar'da böyle bir şey yok. Gerçekçi insanlar.
Ve tabii Osmanlı olmasaydı halifelik o zamana kadar da kalmayacaktı kesinlikle.
Müslümanlık kalmazdı. Bunda şüphe yok. Bunun üzerine İngilizler baktılar ki bu iş olmuyor. Bu iş yürümedi. Birinci Dünya Savaşı İngilizlerin imdadına yetişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için Jön Türkleri desteklediler. 1908 Jön Türk İhtilali'nin arkasında her ne kadar organize edenler İtalyanlar olsa bile İngilizler vardır. İngilizler bu hareketi desteklediler. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesini destekledikleri gibi Sultan Abdülhamid'in de tahttan indirilmesini desteklediler. Her ne kadar ondan sonra iktidar biraz Alman taraftarlarının eline geçse de İngiltere Sultan Abdülhamid gibi çok nüfuzlu bir halifeden kurtuldu. Sultan Reşat'ın adı halifeydi. Sultan Reşat meşru halife değildir. Osmanlı padişahlarının iki tanesi meşru halife değil. Biri Sultan 5. Murat, diğeri Sultan Reşat. Neden değil? Çünkü elinde hiçbir güç yok. Bütün güç darbecilerin elinde. Yani iktidar darbecilerde.
Peki bu aynı zamanda dini anlamda sorumluluk sahibi olmadığı anlamına da gelir mi?
Gelmez. Çünkü sen halifeysen
evet.
Güç elinde olacak. Değilsen o zaman istifa edeceksin.
Evet.
Sırf orada kalmak için buna razı olmayacak.
Çünkü onun bir dini sorumluluğu var.
Onun için
var
Sultan
yani.
5. Ben... Murat da Sultan Reşat da Allah rahmet eylesin ikisine de çok iyi insanlar, kaliteli insanlar ama bu hususta çok büyük hata etmişlerdir ve bunun vebalini taşıyarak ölmüşlerdir. Bunu herkes de söylüyor. Ve bu sadece Türkler için değil, bütün İslam alemi için, hatta bana sorarsanız bütün dünya için bir felaket olmuştur. İpler bu ne yürüyü verirse insanların eline geçince halifelik zaten yalpalayan bir tahta parçasına dönüştü açık denizde. Efendim cihat ilan ettiler. Cihat ilan edince uymadı tabii pek çok kişi. Niye uymadı? Çünkü onlar biliyorlardı ki halifenin isteği değil bu. Jön Türklerin arzusu. Almanya ile Müslümanlar niçin harbe girsin?
Ama bir de şöyle bir şey var. Cihat ilan ediyor ama yani bunu ilan ederken de tek bir canı var insanın gün sonunda.
Evet.
Yani siz bir tek candan vazgeçemiyorsunuz da.
Ben niye vazgeçeyim? Yani sen hiçbir cepheye gitmemişsin. Bir yara bile almamışsın. Hüseyin Rahmi Evleri Şenli kitabında öyle anlatıyor. Enver Paşa'yı tasvir ediyor da. Bu diyor beyimiz diyor. Serkil Doryan'dan çıkmaz otel şeyden, lüks bir otelden. Çizmelerine çamur bulaşmaz diyor. Ama vatan evlatları cephelerde patır patır ölürler diyor. Şu kadar adam öldü deyince de nasıl olsa ölmeyecekler evet. miydi der diyor. Ama beyimize diyor en bir kurşun bile işaret etmemiş diyor. Hiçbir cepheye katılmamış, hiçbir savaşı kazanmamış. Neyse o ayrı bir mesele. Sultan Reşat zamanında İngilizler en azından şunu elde ettiler. Halifenin gücü kalmadı. Arnavutlar ayaklandılar. Hadi lan senin halifeliğin mi kaldı dediler. Müstakil oldu. Arnavutlar Müslüman. Araplar ve Kürtler artık Türklerle beraber yaşama iradesinden vazgeçtiler. Tam İngilizlerin istediği şey. İşte bunu nasıl yaptılar? Halifeliğin gücünü ortadan kaldırarak. Buna rağmen halifelik...
Bir darbe yaptı öyle mi?
Evet bir darbeyle. Bir darbeyle. Zaten...
Yine biz yaptık kendimizi.
Tabii biz kendi kendini ayağımıza sıktık. Buna rağmen 1. Cihan Harbi'nde Cezayir'de Fransızlar asker almak isterken askerler ayaklandılar. 3-5 kişi öldü. Biz dediler Osmanlılarla savaşmayız. Onun üzerine Fransa tamam dedi. Sizi biz Osmanlılarla savaştığımız cepheye götürmeyeceğiz. Bunun çok misalleri var. Hindistan'da da bu. Hindistan'da ayaklanmalar çıktı.
Yani manevi olarak evet. Vatandaşın ya da tebaanın bağlı olması.
Tabii.
Ama yukarıda onu yukarıda, koruyacak, birleştirecek, yapıştıracak bir şey yok.
Sonra o bizi arkadan vurdu dedikleri Arapların yarıdan fazlası 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusundaydı. O meşhur Atatürk'ün 57. alay 52. anının Arap askerlerinden müteşekkildi. Yani şunu hiç bilmiyorlar. Osmanlı ordusunda her milletten hatta Ermeni, Rum askerler var. Bükreş'te şehitliğe gittim ben 1900 yıllar evvel. Kirkor, Yani Türk şehitliğinde asker ölmüş. Malta'ya gidin Malta'da
Rum,
aynı.
Ermeni,
Rum, Yahudi, Simon adam askere alınmış. Ölmüşler Osmanlı devleti için. 1909'dan sonra aldılar.
Evet.
Onlar da ölmüşler. Bunlar vatan için ölmüş değil. Çanakkale'de var. Yani halifeliğin nüfuzunu kırdılar. Son darbeyi vurmaya geldi. Osmanlı devleti yenilince sıra son darbeye geldi. Son darbenin nasıl vuruldu? İşte malum Yunanları saldırttılar. Anadolu'da bir düşmanlık meydana getirdiler. Anadolu'da ikinci bir devlet kurdurdular. Paralel bir devlet. Şimdi İstanbul'da bir devlet var. Ankara'da bir devlet var.
Aynı anda
iki devlet var. Aslında bu iki ayrı devlettir. Gücü falan birbirinden farklı. Her ne kadar Ankara konjonktürel sebeplerle biz İstanbul'u kabul ediyoruz. İstanbul işgal altında olduğu için rahat hareket edemediği için biz burada meclisi topladık dese de aslında realitede iki ayrı devlet var. İstanbul'u Ankara merkezi iki ayrı devlet var. Şimdi gene İngiliz politikası devreye giriyor. Divide and rule. Parçala ve yönet. Şimdi bir kere parçaladı mı? Küçücük bir Anadolu'daki Türkiye Devleti'ni parçaladı. Zaten Osmanlı Devleti parçaladı. Bunu da parçaladı. İkiye böldü. Padişahçılar Kemalistler diye, nasyonalistler diye. Bu bir. İkinci politikası İngiltere'nin wait and see. Bekle ve gör. Şimdi Ankara ile İstanbul'u karşı karşıya getiriyor.
Görüşmelere ikisini birden çağırıyor.
El altından Ankara'yı destekliyor. Güya İstanbul'un yanında gibi davranıyor. Fakat İstanbul'u tazyik ediyor. Neticede diyor ki hangisi kazanırsa benim, ben onun yanındayım. Ankara kazanırsa Ankara'yı ben destekledim.
Geri dönerse senindir.
Tabii. Yani Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gittiği zaman Ankara'da İngiliz askerleri vardı. Onu karşılayanlarda İngiliz birliği vardı. Mesela Cemil olsun diye çekti İngiliz askerlerini orada. Eskişehir'dekileri çekti, Merzifon'dakileri çekti rahat hareket etsinler diye. Yani istese Ankara hareketini doğmadan boğardı.
Evet. İngiltere boğmadı. Mukavemet gösterirdi.
Yunanlara destek vermedi. Fransızları ve İtalyanları da Yunanlara destek vermemek üzere ikna etti. Tarafsızlığını ilan etti biliyorsunuz bu harpte. Yani bu bir İngiliz politikasıdır. 19. asra damgasını vurmuş bir İngiliz politikası. Bunu anlamadan dünya tarihini ve bugünü anlamanız mümkün değildir. Burada İngiliz aleyhtarlığı, Fransa aleyhtarlığı böyle şeyler de yok. Şovenizm bilmem böyle şey komploya da gerek yok. Bu bir gerçek, realitedir. Bir İngiliz için takdir yani edecek bir şey.
Onlar kendi ülkeleri için ayakta kalmaya da büyüme stratejisini böyle kurmuşlar.
Aynen öyle. Yani bir İngiliz
biz
için...
bunu anlayamamışız, biz derdimize tabii, yanalım.
Bu bir İngiliz için takdir edilecek bir şeydir ama bir Türk için felakettir. İş bunu anlamak lazım. Ve biraz da kendini suçlamak lazım. Yani İngiliz bunları yaparken ben neredeydim? Ben niye onun emellerine destek oldum?
Hala da bu emeller devam ediyor mu? Ya da bu
tabii
strateji
ki,
güncellenerek.
Sultan Abdülhamit bir padişah. Bir padişahın hataları olur, iyilikleri olur. Neye göre ölçersiniz? Çoğunluğa göre. Herkes ittifak ediyor ki Sultan Abdülhamit ekseriyeti iyidir. Memleketi kalkındırmış, mektepler yapmış. Yollar yapmış, tren yolları yapmış.
Hiç konuşulmuyor. Hiç kimsenin umurunda değil.
Sevmeyen bile bunları söylüyor. Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmış. Yani bir haysiyet kazandırmış. Tamam, sansür yapmış. Evet, hafiye sistemi. Tamam, bunlar belki bugün kötü görünüyor. Evet, olabilir. Her %100 başarılı olmak meleklere mahsustur. Siz böyle bir padişahı İngilizlerin emellerine uyarak tahttan indiriyorsunuz. Sonunda gelecek felaket belli. Ve oldu zaten. Bu felaket 10 yıl içinde dedi zaten Sultan Abdülhamit. Bunlar 10 sene memleketi idare etsinler. 100 yıl idare ettik diye övünsünler. 10 sene idare edemediler. 9. senede memleket darmadağın oldu. Şimdi Ankara kazandı. İngiltere'de buna üzülmedi. Hatta bütün kitaplarda yazıyor ki el altından War Office yani Savaş Bakanlığı ve Foreign Office Dışişleri Bakanlığı zaten Ankara'nın kazanacağını öngörüyordu ve devamlı irtibat halindeydi. Büyük taarruzdan evvel General Harrington Ankara'ya geldi. Ve büyük taarruzda planları hususunda Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Bana bir takım tavsiyelerde bulundu. General Harrington İngiltere'nin komiseri, strateji. Yani bunlar bilinen şeyler. İnkılap tarihi kitaplarının İnkılap tarihi üstünde bile hazırlanmış kitaplar var. Yani gizli şeyler değil bunlar. Bak millet bilmiyor. Ders kitaplarına girmemiş şeyler. Ankara kazanınca İngiltere sevindi. Bir kere padişahtan kurtulacak. Ve Ankara ile padişahı karşı karşıya getirdi. İkisini de çağırdı. Sulh müzakerelerine. Ankara artık İstanbul'un da eyvallah eder mi? Saltanatı kaldırdı. Birinci raundu İngiltere kazandı. Osmanlı kaybetti. Saltanat kaldırıldı. Padişah ama halifeliği kaldırmadı Ankara. Niçin kaldırmadı? Çünkü Ankara'da biliyorduk ki halifelik kim ne derse desin. Diplomasi de çok büyük bir güç.
Bir de toprakların içinde yani içeride yaptığınız işi legalleştirmek, anlatabilmek için.
Bir kere 1922 senesinde Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti. Anayasada böyle yazıyor. Resmi dini İslam'dır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin
layık değildir yani.
Resmi dini İslam'dır. Ve şeriat var. Kanunlar şeriata göre. Şeriat işlerini temsilde şeriat ve evkaf vekaleti memurdur. Bunlar anayasa maddesidir. 1927'ye kadar kağıt üstünde Türkiye Cumhuriyeti bir şeriat devletidir. 1924'e kadar ama fiilen şeriat devletidir. Onun için halifeliğin muhafaza edilmesi lazım. İki, sizin memleketinizde hala Kürtler ve Araplar var. Siz Kürtlere otonomi vaat etmişsiniz. Yani bize destek olun. Bağımsızlık istemeyin. Ankara mücadelesinde, Anadolu mücadelesinde biz size otonomi vereceğiz.
Hangi sınırlar içinde?
Bulundukları, yaşadıkları sınırlar içinde. Bu otonomi şöyle değil. Yani şu sınırlar değil. Mesela siz Diyarbakır'da çoğunluk Kürt mü? Belediye meclisinde çoğunluk Kürt oluyor. Belediye başkanı Kürt oluyor.
Osmanlı'nın daha önceki sistemi gibi.
Bunu vaat etmişsiniz. Anayasaya da koymuşsunuz bu hükmü. Halifeliği muhafaza etmeniz lazım. Üçüncüsü, siz Yunanlarla savaşırken Hindistan'da Hint Hilafet Komitesi kurulmuş. Hindistan Müslümanları ayaklanmış. Size para toplamış, göndermiş. Siz o paranın üçte biriyle İş Bankası'nı kurmuşsunuz. Üçte biriyle Atatürk Orman Çiftliği'ni almışsınız. Güney Afrika Müslümanları para toplamış. Malezya Müslümanları para toplamışsa para göndermişler. Bütün dünyada İngiltere'nin Ankara'nın canını acıtmamasının en mühim sebebi Hindistan Müslümanlarından korkmasıdır. Hindistan Genel Valisi yani bizdeki tabirle Müstemlekeler Bakanı diyor ki aman aman Ankara'nın üzerine gitmeyin. Çünkü Hint Müslümanları onları halifeyi kurtaracak insanlar olarak görüyor. Eğer siz onların üzerine giderseniz Ankara'nın burada Hindistan'da Müslümanlar ayaklanır diyor. Bunlar elimizdedir bu İngiliz arşivi vesikaları yayınlandı. İngiltere bunlar...
Yani bunu sadece halifelik makamı,
halifelik makamı
sağlıyor.
Evet maalesef öyle. makam ama öyle. Bu round İngiltere'nin lehine ama halifelik hala duruyor. Ankara halifeliği muhafaza etmek istiyor. Atatürk halifelik hakkında düşünüyor. Şimdi Sultan Vahidettin tahttan indirildi. Yurt dışına sürgüne gitti. Uhdesinde halifelik makamı kaldı. Fakat yurt dışına gidince halifelikten de azledildi. Yerine Veliaht Abdülmecid Efendi, yani ondan sonra padişah olacak olan kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife seçildi. Yani bakın.
Böyle midir?
Bir istikak değil. Normalde zaten hakkıdır. Babadan. Hayır, biz seni seçtik. Ona göre otur oturduğun yerde. Seni seçen biziz. Hatta göstermelik iki aday daha koydular. Selim Efendi ile Abdurrahim Efendi. İki oy birine, bir oy birine çıktık. Yani biz normal seçim yaptık. Biz milletvekilleri.
Ama yine aynı aileden bir
seçim. Aynı aileden. Bahsediyor. Aynı aileden. Ama bu arada Atatürk'ün kafasında başka şeyler var. Kendisi halife olmayı düşünüyor. Bununla alakalı mesela bir röportajı vardır. Bir Amerikalı gazeteciye röportajı vardır. Yani Atatürk'ün o zaman çok dindar görünmesi, karısına siyah çarşaf giydirmesi, camilerde nutuk atması boşuna değildir. Daha sonra Şeyh Sunusi gibi karizmatik bir Müslümanı halife yapmak istiyor. Şeyh Sunusi Libya kahramanıdır. İtalyanlara yenilip Türkiye'ye gelmişti. Ve Ankara'nın yanında yer aldı. Onu halife yapmayı düşündü. Fakat bunların hiçbirisi tahakkuk etmedi. Çünkü İngiltere Atatürk'e dedi ki, siz halifeliği muhafaza etmek istiyorsunuz ama biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz. Bunu diplomatik yollardan Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdikleri gibi Lozan'da İsmet İnönü'ye de bildirdiler. Lozan'a gitmeden önce halifelik bizim kırmızı çizgimizdir. Üzerinde katiyen tartışmayız diyen İsmet İnönü. Lozan müzakerelerini okursanız, bunlar internette var. Yani Lozan'ın gizli maddeleri yok. Müzakereleri var. Müzakereler metinden daha mühimdir. O metnin nasıl hazırlandığını müzakerelerden öğrenirsiniz. Müzakerelerde İsmet İnönü'ne yapılan iki baskı var. Bir, İslam hukukunu devam etmeniz sizinle bizim münasebet kurmamıza mani. Eğer İslam hukukunu siz devam ettireceksiniz, kapitülasyonlar devam etmeli. Şeriat'tan bahsediyor. İki, halifelik var olduğu müddetçe biz size güvenemeyiz. Siz ya yarın bir gün başka Müslümanların yaşadığı yerleri fethetmeye kalkarsanız.
Ama halifelik böyle bir makam değil yani.
Değil ama işte onu kullanırsınız. Kullanarak siz yurt dışındaki Müslümanlar üzerinde söz sahibi olmaya çalışırsınız. Biz bundan çekiniyoruz diyor şeyler. Murahhaslar. Dört kürzan böyle diyor mesela. İsmet İnönü diyor ki, memlekete gittiğimiz zaman hepsinin icabına bakacağız.
Ne demek icabına bakacağız?
Kaldıracağız. Conte Sforza, İtalyan delegesi çıkıyor diyor ki, İsmet Bey bize taahhüt etti ki İslam hukukunu kaldıracağız, halifeliği kaldıracağız. Biz bu centilmenin sözüne güveniyoruz ve bu anlaşmayı imzalıyoruz. Lütfen siz de imzalayın. Bu konuşmalar Lozan zabıtlarında vardı. Ben yayınladım. Benim yazılarıma da bakabilirler üşenenler. Ve ondan sonra Lozan Anlaşması imzalandı. Türkiye'ye gelir gelmez İsmet İnönü halifelik.
Bu hakla mı gitmişti? Daha doğrusu bu selahiyet var mıydı?
Tabii tabii.
Bunu konuşabilme.
Her şeyi konuşabilme ve imzalama selahiyeti verildi. Arada biliyorsunuz müzakereler kesildi. Bu sebeple müzakereler kesildi. İsmet İnönü Türkiye'ye geldi. Eskişehir'de Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Dedi ki efendim böyle böyle bunlar çok bastırıyorlar. Onun üzerine Mustafa Kemal Paşa dedi ki tamam. Yani Musul hakkında taviz verme ama ortalama ol. Yani sonra da biz onu hallederiz. Musul'da istemiyor. Yani üçüncü taviz Musul'du. Musul'a girmeyeceksiniz. Petrol havzaları var. Tamam ne derlerse kabul et dedi. Bizim barışa ihtiyacımız var. İsmet İnönü'nün imzadı gelir gelmez halifeliğin aleyhinde, halifeliğin bize hep zarar verdiğini, Türklüğe zarar verdiğini, Arapların bizi arkadan vurduğunu, barışa ihtiyacımız olduğunu söyleyen konuşmalar yaptı. Ve Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Atatürk bu anlaşmayı rahatça meclise kabul ettirebilmek için seçim yaptı. Seçim meclisi dağıttı ve kendi adaylarının olduğu bir meclis topladı. Bu meclis Lozan'ı onayladı. Artık bu meclis cumhuriyeti ilan ederek, çünkü herkes halifeyi devlet başkanı görüyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Halife Abdülmecid Efendi. Hükümetin başkanı kim? Mustafa Kemal Paşa. Hmm. Olur mu öyle şey? Halifeye haddini bildirmek lazım. Halifenin aleyhine neşriyat başladı bu sefer gazetelerde. Devamlı aleyhinde yazılıyor. Halifenin hiçbir selahiyeti yok. Halife bir misafir gelse mesela halifeye, vay sen nasıl misafir kabul edersin? Cuma selamlığına çıksa nasıl böyle giyinirsin? Hatta halifenin dışarı çıkarken ne giyeceğini bile talimatnameyle belirtti. Şunu giyeceksiniz, bunu giyeceksiniz, şunlarla görüşeceksiniz, bunlarla görüşmeyeceksiniz. Çok cüz'i de bir tahsilat verdiler. Şimdi halifeliğin kaldırılması lazım ama bunu amme efkana nasıl?
kabul
ettireceğiz. Burada bir problem var. İngiltere'nin bunu istemediği belli. Yine bir İngiliz oyunu. İmdada yetişti. Hindistan'da İlafet Komitesi reisi ve yine Hindistan'da Ağahan vardır. Ağahan Sünni değil. İsmaililerin lideridir ve Osmanlı padişahını halife tanımaz. Öbür Hilafet Komitesi'nin yeni reisi ise Şerif Ali, Osmanlıların değil Arapların halife olmasını isteyen bir adam. Hmm. Her nedense Ankara'ya bir telgraf çekiyorlar. Diyorlar ki, Abdülmecid Efendi'nin sayahatleri çok az canım. Siz bunu sayahatini biraz genişletin. Siyaseti bunun eline verin. Diyorlar. Bu telgraf da nasılsa...
Umulacak bir şey mi
evet,
bu?
Evet. Hiç umulmayacak bir şey. Bu telgraf da nasılsa gizli gelen, Ankara'ya gelen diplomatik telgraf İstanbul gazetelerinin eline geçiyor.
Ya.
Gazetelerde çıkıyor. Vay siz bizim işlerimize nasıl karışırsınız? Demek ki halife olduğu müddetçe bizim iç işlerimize böyle karışacaklar. Hemen mecliste bir toplantı yapıldı. Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırıldı apar topar. Meclisteki milletvekilleri hepsi Atatürk'ün istediği kişiler olmasına rağmen halifeliğin lehine konuşmaya kalkanlar oldu. Üzerlerine yürüdüler diğerleri. Yani ne kadar demek ki kamuoyu bu işte hazırlanmış ki. Yürüdü. Bu halifeliği kaldıran, tabii konuşmalar yapıldı önceden hukuk profesörlerine, işte halifelik diye İslamiyet'te bir şey yoktur, devlet başkanı var, bizim zaten devlet başkanımız var, halifeye neye ihtiyaç var, halifelik zaten şöyle kötü bir şey, böyle kötü bir şey, halife oldu da ne oldu, Araplar bizi arkadan vurdu, işte halifeler zaten zevke sefa için, işte Abbas halifeleri bin bir gece masalları, yani meseleyi mihverinden uzaklaştıracak bir sürü konuşmalar. Meclis zabıtlarında bunu okuyabilir insanlar. Halifelik kaldırıldı. Halifelikle beraber çok enteresandır. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Yani şeriat kaldırıldı. Hı hı. Medeseler kaldırıldı. Tevhid-i tedrisat kanunuyla. Yani İslamiyet'in bunu, birkaç rükünü.
Yani bu...
Ve tabii bunlar ayrı kanunlar. Fakat halifeliğin kaldırdığı kanuna bir madde eklendi. Osmanlı Hanedanı ebediyen Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girmekten memnundurlar. Tepeden tırnağa hepsi sürgün edildi. Padişah yani hanedandaki erkekler, kadınlar, hanımları, kocaları, çocukları, torunları hepsi sınır dışı edildi. Bunlar 160 kişiydi. Fakat kayınvalideleri, anneleri, kardeşleri yani sürgüne tabi olmayanlar, evlatlıkları hizmetçiler ederken 300 kişiyi buldu. Bunlar 3 gün içinde palas pandıras hiçbir eşyalarını alamadan o kıymetli eşyalarını, evlerini geride bırakarak sınır dışı edildiler. Her aileye 1.000 lira verildi ve tek bir pasaport verildi. Gidiş, bir daha dönüşü yok. Vatandaşlıktan çıkarıldı. Mallarını 1 yıl içinde tasfiye etmeleri hükmü getirildi. Bilirsiniz nasıl tasfiye çıktı? Adamlar burada değil. Yalan yanlış vekiller malları yediler, sattılar, yediler. Üzerlerine geçirdiler. Ve böylece İslam tarihinin en eski müessesesi olan halifelik, 1400 yıllık bir halifelik tarihe karıştı ve dünyanın en eski hanedanlarından birisi olan Anadolu Birliği'ni 3 asırda kuran, hatta 150 yılda kuran ki Kape Hanedanı daha eski bir hanedandır Fransa'da. 700 yılda Fransa Birliği'ni kuramadı. Bir hanedan, Türklüğe, Müslümanlara çok hizmet etmiş bir hanedan yurt dışına çekildi. Avrupa bunu hayretle karşıladı. Avrupa basın diyor ki...
Peki bu hanedanın da sürgünü için bir şartı var mıydı İngilizlerin?
Hayır, onu istemediler. Onu istemediler. Onu Ankara istedi. Çünkü dedi ki hanedan burada durduğu müddetçe biz burada hükmümüzü yürütemeyiz. Onların etrafında toplanır insanlar. Muhalefet grubu olur.
Bununla ilgili hiç müzakere yapıldı mı hanedanla?
Çok az müzakere var mecliste.
Meclis dışında hanedanla.
Çok az.
Yani
hayır.
Sürgün yapmayalım da alternatif bize bir garanti
hayır,
verin.
Hayır yok hiç konuşulmadı.
Böyle bir diyalog.
Sürpriz. Hanedanın yurt dışına gönderilmesi.
Hiç mi haberi olmadı?
Hayır. Hanedan hissetti. Çünkü gazetelerde yazıyordu. Gazeteler diyordu ki hanedan da gitsin. Bunlar şöyle asalaktır, böyle kötüdür. Gazeteler el altında hükümet zemini hazırladı. İşte damatları göndermeyin falan dedilerse de...
Bunu da ayrıca bir gün daha detaylı
konuşalım. Avrupa basını dedi ki, şunu söyleyeyim de bitireyim. Türkiye ayağına sıktı. Halifeliğin varlığıyla Türkiye büyük devletler arasında sayılıyordu. Şimdi 3. sınıf bir Tatar devletçiğine dönüştü. Bunu İngiliz basını yazmıştır.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.